Ayrım 20.
Doktor Nazım bacanağı gibi düşünmüyordu. Talat Paşa'nın savaşa girilmesini önleyeceğini umut ediyordu. Hep birlikte gelişmelerden detaylı haber almak için Nuri Osmaniye'deki İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi'ne gittiler. Haber duyulmuştu, herkes endişeliydi. Almanya'nın oldu bitti yapmasından çekiniyorlardı. Her kafadan bir ses çıkıyor, sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Bir anda kapı açıldı, Talat Paşa heyecanla içeriye girdi. Doktor Nazım Talat Paşa'nın yüzüne bakınca gelişmelerin hiç de umduğu gibi gitmediğini anladı. Talat Paşa gür sesiyle "Arkadaşlar" diyerek konuşmaya başladı. "Bugün size memleketimiz için çok hayırlı bir anlaşmadan bahsedeceğim." Talat Paşa Almanya ile anlaşma imzaladıklarını ama bunun hemen savaşa girileceği anlamına gelmediğini uzun uzun anlattı. Ama yine de yapılacak işler vardı. Bu işlerin en gizli ve stratejik olanında Doktor Nazım aktif olarak görev alacaktı. Teşkilat-ı Mahsusa resmen kuruluyor. Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı Devleti'nin gerilla savaşı yapacak ilk paramiliter örgütünün adıydı. İlk istihbarat kuruluşu da denebilir. Aslında Teşkilat-ı Mahsusa resmen olmasa da daha önce faaliyetteydi. Örgütün çekirdeğini İttihatçı Fedailer oluşturuyordu. Teşkilat Temmuz devrimi öncesi hürriyet amacıyla dağa çıkanlarca gayri resmi olarak oluşturulmuştu. Yapılan suikastların perde arkasında daha henüz kurumsal anlamda kurulmayan Teşkilat-ı Mahsusa vardı. Keza Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti kurulma sürecinde de o vardı. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa'nın artık resmen kurulmasını istedi. Çalışmalar kısa sürede bitti. Teşkilat-ı Mahsusa Harbiye Nezaretine yani Enver Paşa'ya bağlı olacaktı. Görevi düşman topraklarına gerilla tipi akınlar yapmak, karşı orduları şaşırtacak sabotaj eylemlerinde bulunmak, düşman hakkında bilgi toplamaktı. Gönüllülük esasına dayanan bu kuvvetler yarı askeri sivillerden oluşacaktı. Örneğin bu müfrezelerde mahkumlar da vardı. Yararlılık gösterenler affedilecekti. Herkes sivil kıyafet giyecekti. Görevli subaylar bile sivil sayılacaktı. Ancak özel kimlikleri vardı ve bu kimliklerin sadece şehrin valilerine göstermekle yükümlüydüler. Giderleri tahsisatı mestur eden yani örtülü ödenekten karşılanan örgütün 5 kişilik çelik çekirdek yönetim kadrosu vardı. Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Yüzbaşı Atıf Kamçıl, Binbaşı Süleyman Askeri ve Emniyet Umumiye Müdür Muavini Azmi. Dipnot. Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı adlı kitabında Teşkilat-ı Mahsusa'ya kaydolmak için İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi'ne gittiğini ve Doktor Nazım'la görüştüğünü aktarıyor. Doktor Nazım, Falih Rıfkı Atay'a "Biz bu çetelere hapislerden adam alıyoruz. Senin gibi gençlerin yeri orası değil." diyor. 1981 sayfa 35. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki beşli bu iş için biçilmiş kaftandı. Beşi de 1908'den önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmış, yurt içinde ve yurt dışında istihbarat faaliyetlerinde bulunmuş, yeri geldiğinde tabancalarını ateşlemekten geri durmamışlardı. Ateş topunu hep ellerinde tutan bu beş iddiatçının sonu ne yazık ki hazin olacaktı. Biri intihar edecek, ikisi yurt dışında suikasta kurban gidecek, biri idam edilecek ve sadece biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yer alacak, doğal ölümle yaşamdan kopacaktı. Bu beş idealist 1914'ün sonbaharında ömrünü tüketmiş bir imparatorluğu tekrar diriltmek için her göreve koşmaya hazırdı. Teşkilatta Kuzey Afrika'dan, İran'dan, Hindistan'dan, Çarlık Rusya'sı içinden ve Çin'den birçok kişi görev aldı. Teşkilat dahili ve harici olmak üzere ikiye ayrıldı. Harici teşkilat Çarlık Rusya'sında, İran'da, Hindistan'da, dahili teşkilat ise yurt içinde asayişi sağlayacak, düşman işgali altına girerse Osmanlı topraklarındaki mahalli güçleri örgütleyerek gayri nizami harp yapacaktı. Gün gelecek bu dahili teşkilat yeni bir ulusun doğmasının temel taşı olacaktı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın müfrezelerine Ömer Naci, Eyüp Sabri, Yakup Cemil, Hüsrev Sami Kızıldoğan, İsmail Can Bulat, Sapancalı Hakkı, Kuşçubaşı Eşref gibi iddiatçı fedailer komutanlık yapacaktı. Bir tespit yapmak gerekiyor. Teşkilat-ı Mahsusa'nın 5 kişilik yönetiminde yer alan iki isim, Doktor Nazım ve Bahattin Şakir, Paris'te Ahmet Rıza'nın okulunda yetişmişlerdi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın çelik çekirdeğinde iki doktorun bulunmasının kuşkusuz bir nedeni vardı. Teşkilat birbirinden bağımsız çeşitli hücrelerden oluşuyordu. Her hücrenin bir hücre başısı, bir doktoru, iki iç icra unsuru ve bir valesi vardı. Hücredeki doktorun görevi hücre mensuplarının hastalanması, vurulması, yaralanması halinde onların tedavisini sağlamaktı. Bu doktorlar genellikle askeri tıbbiyeden yetişmiş genç, ateşli, genellikle Türk ocaklı kişilerdi. Vale ise yemek pişirmekten, çamaşırlarını yıkamaktan ve diğer işlerini yapmaktan sorumluydu. İcra unsurları fedailerdi. Abidin Nesimi, Yılların İçinden 1977 sayfa 37. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanının kim olacağı bir süre Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Dahiliye Nazırı Talat Paşa arasında tartışma konusu oldu. Sonunda Binbaşı Süleyman Askeri'nin başkanlığında anlaştılar. Yardımcısı ise Hürriyet'ten önce Manastır'da Müşir Şemsi Paşa'yı vuran Yüzbaşı Atıf'tı. Rum Tehcir Kararı. Enver Paşa savaşmayı kafasına koymuştu. Almanların yenilmezliğine inanıyordu. Bütün planını ona uygun yaptı. Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurduktan sonra İttihatçı fedailerden Kuşçubaşı Eşref'i İzmir'den çağırdı. Makamına gelen Kuşçubaşı Eşref'i yanına alarak Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın evine gitti. Enver Paşa büyük bir savaşa girerken başta İzmir olmak üzere Ege bölgesindeki Rum nüfusunun fazlalığından endişe ediyordu. Rum gençlerinin gizlice adalara giderek Yunan ordusunda askerlik yaptıktan sonra silah ve teçhizatlarıyla geri döndükleri yolunda istihbarat almışlardı. Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya ne yapabiliriz diye sordu. Talat Paşa İzmir'de Rahmi Bey, Mahmut Celal, Evliyazade Refik Efendi ve Kolordu Komutanı Pertev Paşa gibi güvenilir isimlerin görev yaptığını, bu tür faaliyetlere izin vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca İzmir ticaretinin Osmanlı için öneminden bahsedip yapılacak uygulamaların bölge ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Talat Paşa Enver Paşa'nın kafasındaki planı anlamıştı. Enver Paşa stratejik noktalarda kümelenmiş gayri Türk nüfusun Rum ve Ermeni azınlıkların tehcirini planlıyordu. Enver Paşa tabii bunu açıkça söylemekten çekiniyordu. Talat Paşa'nın sözleri üzerine Kuşçubaşı Eşref'in bölgeye gidip araştırma yapmasını istedi. Kuşçubaşı Eşref kimliğini gizleyip Bursa Gemlik'ten başlayarak Ayvalık, Edremit, İzmir, Urla, Aydın, Akhisar, Manisa ve Uşak'a kadar tüm bölgeyi gezdi. Bir de rapor hazırladı. Ayvalık Körfezi mıntıkasında 120 bin, Çanakkale mıntıkasında 90 bin, İzmir'de 190 bin, Güneybatısında ve Urla Yarımadası'nda 130 bin, Aydın ve çevresinde 80 bin, Akhisar, Manisa, Alaşehir ve Uşak'ta 150 bin Rum vardı. Bunların arasında Yunanistan'dan kaçak gelen, sahte kimlikle kalan papazlar, casuslar ve muallimler bulunuyordu. Bölge ticaretini ellerinde tutuyorlardı. Örneğin demir yollarında Türk ve Müslüman aramak boşunaydı. Bölgede bir tek Türk ve Müslüman bakkal yoktu. Yani Ege kıyılarını kontrol altına almak zordu. Cephe gerisi her daim tehlike arz ediyordu. İstihbarat doğruydu. Rum gençleri Midilli, Sisan ve Sakız adalarında silahlı eğitim görüyorlar. Dönüşlerinde silah ve teçhizatlarını beraberlerinde getiriyorlardı. Kuşçubaşı Eşref raporunu Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya sundu. Talat Paşa rapordan İzmir Valisi Rahmi Bey'i haberdar etti ve bu rapor İzmir Valisi Rahmi Bey ile Kuşçubaşı Eşref'i karşı karşıya getirdi. Rahmi Bey Kuşçubaşı Eşref Bey'i yakından tanıyordu. Söylediklerinin ellerinde bulunan resmi rakamlara uymadığını söyledi. Bu sözler Kuşçubaşı Eşref'i sinirlendirdi. Ortalık gerildi. Katibi Umumi Mahmut Celal Bayar ise tarafları yatıştırmaya çabaladı. Kuşçubaşı Eşref'in sözleri ortamı sakinleştirecek gibi değildi. Askerlik yaşı gelmiş Rum gençleri Anadolu'nun iç bölgelerine göndermemiz gerekiyor. Kuşçubaşı Eşref tehcir konusunda geri adım atacağa benzemiyordu. Aman Rahmi Bey ayağınızın altından toprak çekiliyor. Siz hala müsamahakar fikirlerin peşinden koşuyorsunuz dedi. Rahmi Bey böylesine büyük sayıda bir tehcir kararının Yunanistan'la ve buna bağlı olarak İngiltere ile savaşı göze almak anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca diğer Avrupa devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin gözleri önünde böyle bir tehcir uygulamasının Osmanlı Devleti'ne büyük yük getireceğini anlattı. Rahmi Bey'in Rumları koruyor tavrı Kuşçubaşı Eşref'i şaşırttı. Biliyordu ki Rahmi Bey Rumları sevmezliğiyle tanınırdı. Uzlaşma sağlanamadan toplantı bitti. Rahmi Bey Rum gençlerinin tehcir meselesini açtığında Evliyazade Refik Efendi de şoke oldu. Duyduklarına inanamadı. Bu İzmir'in boşaltılması anlamına geliyordu. Enver Paşa nezdinde girişimlerde bulunmaya karar verdiler. Mithat Şükrü Bleda ve Doktor Nazım gibi isimler de Rumların tehcirine soğuk bakıyorlardı. Sonuçta tehcir meselesi Enver Paşa, Talat Paşa, Mithat Şükrü ve İsmail Can Bulat'ın bulunduğu bir toplantıda konuşuldu. Sayı abartılı bulundu. Zaten kısa bir süre sonra Enver Paşa'nın gündeminde başka konular olacaktı. Çünkü Alman ordusu Marne Nehri'nde Fransızlara yenildi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ordusu Sırbistan ve Rusya karşısında başarısızlığa uğradı. Almanlar Osmanlı'ya baskı yapmaya başladı. Kendilerinin yenilmeleri halinde Osmanlı Devleti'nin parçalanarak işgal edileceğini söylediler. Osmanlı için planları vardı. Osmanlı donanması Rus donanmasına ani bir baskın yapıp kesin üstünlük sağlayabilir, ardından Kafkasya ve Odessa çıkarmasıyla kaybettiği toprakları tek tek geri alabilirdi. Almanlar Osmanlı'nın kanal seferiyle de İngiltere'yi meşgul etmesini istiyordu. Kağıt üzerindeki Alman planı başta Enver Paşa olmak üzere İttihatçıların iştahını kabartmıştı. Enver Paşa Osmanlı donanmasının Karadeniz'e açılmasını emretti. Ardından 29 Ekim 1914'te Sivastopol'ün bombalanması emrini verdi. Osmanlı artık resmen savaşa girmişti. Osmanlı'nın 124. Şeyhülislam'ı Mustafa Hayri Efendi cihat fetvası verdi. Kırmızı üzerine yeşil bayraklı ve tuğralı bildiriler başkent İstanbul'un ve Anadolu'nun her köşesine yapıştırıldı. Dipnot: Selanik'te müddei umumilik, yani savcılık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılan ve aynı zamanda üst düzey bir mason olan Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi, eski başbakanlarımızdan Suat Hayri Ürgüplü'nün babasıdır. Mustafa Hayri Efendi'den sonra 1916'da ikinci kez Şeyhülislamlığa getirilen Musa Kazım Efendi de hem Nakşibendi Şeyhi, hem Bektaşi dedesi, hem de masondu. Musa Kazım Efendi anne tarafından Şah Kulu Bektaşi dergahının post nişini Tevfik Baba'nın akrabasıydı. Seferberlik ilan edilmişti. Osmanlı ordusu 9 cephede çarpışacaktı. 6'sı ülke içindeydi. Kafkasya, Çanakkale, Irak, Sina, Filistin, Yemen. Diğer 3'ü ise ülke dışındaydı. Romanya, Galicia ve Makedonya. Daha 2 yıl önce küçük Balkan orduları karşısında hezimete uğrayan Osmanlı şimdi 9 cephede savaş verecekti. Teşkilat-ı mahsusa da Türk ve Müslümanları ayaklandırmak için İran, Afganistan, Azerbaycan ve Hindistan'a doğru yola çıkmıştı. 2 yıl içinde bunları organize hale getirmek kuşkusuz az bir başarı değildi. Ve üstelik 4 yıl sürecek bu dünya savaşının ilk 3 yılında Osmanlı ordusu hayli büyük başarılara imza atacaktı. Mehmetçik savaşın ilk yıllarında Sarıkamış dağlarında dondu ama Çanakkale'de destan yazdı. Gelibolu'yu, Anafartaları düşmana dar etti. Irak Kutül Amare'de o kendini beğenmiş İngiliz generali Sir Charles Townshend'i 15 bin askeriyle teslim aldı. İngilizlerin tarihinde yoktu bu kadar esir vermek. Ama bu başarılar kolay kazanılmıyordu. Osmanlı iyi yetişmiş kadrolarını şehit veriyordu. Osmanlı'nın Che Guevara'sı. Şehit düşenlerden biri de İttihatçıların önde gelen yaramaz çocuğu Ömer Naci'ydi. Yaşam öyküsünün de diğer İttihatçılardan pek farkı yoktu. 1878'e doğdu. Nerede doğdu, anne ve babasının kim olduğu bilinmiyor. Bilinen anne ve babasının Rus harbinden kaçarken öldükleridir. İttihatçı fedailerin çoğu gibi o da Çerkezdi. Dipnot: İttihatçıların yönetici kadrolarının çoğu, Doktor Nazım, Rahmi, Mithat, Şükrü, Cavit Bey gibi Selanikli fedailerin hemen hepsi, Ömer Naci, Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz, Sapancalı Hakkı gibi Çerkezdir. Ömer Naci'yi Beylerbeyli Defterdar Cemal Efendi ile eşi Hayriye Hanım büyüttü. Küçük yaşta Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Bursa'da askeri okula Işıklar İdadisi'ne gitti. Vatan sevgisi üzerine konuşmalar yapmak ve Namık Kemal'in şiirlerini gizli gizli okumak suçuyla Manastır Askeri İdadisi'ne sürgüne gönderildi. Edebiyata yatkındı ve Servet-i Fünun'da şiirleri yayınlanırdı. Aynı dönemde annesi Zübeyde Hanım'ın Ragıp Efendi adında küçük bir muhafaza memuruyla evlenmesine kızan Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Manastır Askeri İdadisi'ne gelmişti. Ömer Naci ve Mustafa Kemal iki yakın arkadaş oldu. Mustafa Kemal'e şiiri ilk sevdiren isim Ömer Naci oldu. Namık Kemal'i Tevfik Fikret'i Mustafa Kemal'e ilk öğreten oydu. Tabii ilk yan duygularını veren de oydu. Ölene kadar bu dostluk hiç bozulmadı. 1902'de Harbiye'den teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk görev yeri Üsküp yakınlarındaki Preşova'ydı. 2 yıl sonra komutanı binbaşı Mehmet Ali Bey'in 17 yaşındaki kızı Emine ile evlendi. 1 yıl sonra oğlu Hikmet, Naci Hatipoğlu ve daha sonra kızı Müzeyyen Nişbay dünyaya geldi. 1905 Haziran'da jandarma teşkilatını düzenlemeye memur edilen İtalyan generali Giorgi Paşa'nın yaveri olarak Selanik'e gitti. 1906'da Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin ilk 10 kurucusundan biriydi. Ömer Naci, Temmuz devriminden hemen önce meşrutiyet mücadelesi veren İranlı devrimcilere yardım için bu ülkeye gitti. Azerbaycan aydınlarından Mirza Said'le birlikte dağa çıktı. Ancak birkaç ay sonra İran Şahı güçlerince yakalanıp Tahran'da cezaevine kondu. İdam edilecekken imdadına 24 Temmuz 1908'de Temmuz devrimi yetişti. Affedildi. İstanbul'a dönerken Van, Muş, Trabzon, Erzurum gibi şehirlerde kendisini karşılamaya gelen binlerce insana devrim söylevleri vererek İstanbul'a geldi. Ama İranlı devrimcilere yardım etmek için tekrar bu ülkeye gitti. Gerici 31 Mart ayaklanması üzerine İstanbul'a geri döndü. 1910 ve 1911 kongrelerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi içinde yer aldı. İkinci mecliste Kırık Kilise, yani Kırklareli Mebusu olarak görev yaptı. Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgali üzerine cepheye ilk koşan isimler arasındaydı. Balkan Savaşı'nın her cephesine yetişmeye çalıştı. 1913'teki Baba Ali baskınında yazar arkadaşı Ömer Seyfettin'le birlikte attığı nutukla İstanbul halkını iddiaçların yanına çeken de oydu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın fedaisi olarak 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Görev yeri Rusların işgal ettiği İran-Azerbaycan'ıydı. Ömer Naci komutasındaki gönüllüler Rus cephesinden gedikler açtı. 4 Ocak 1915'te Urmiye'yi aldılar. Ömer Naci'nin müfrezesi ilerlemekteydi ama onun üzerinde bir halsizlik vardı ve gün geçtikçe yorgunluğu arttı. Yatağa düştü, Alman doktor tifüs teşhisini koydu ama iş işten geçmişti. Ömer Naci şehit düştü. Başlı başına bir ordu, hitabet ustası, idealist devrimci ve şair Ömer Naci'yi Kerkük Türk şehitliğine defnettiler. Mezarı hala oradadır. Kaybetmeyi onurlarına yediremeyen bir kuşaktı onlar, asi delikanlılar kuşağı. Bir diğer isim Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanı Süleyman Askeri. İngilizlere yenilgiyi hazmedemediği için kafasına tabancayı sıktığında sadece 28 yaşındaydı. Kısa yaşamına ne çok tarihsel olay sığdırmıştı. O da inanmış bir iddiaçıydı. Trablusgarp Savaşı'ndan Edirne'nin alınışına kadar her cephede görev yaptı. Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti'nin genelkurmay başkanıydı. Basra yakınlarında savunduğu Şuaybe cephesini kaybetmeyi onuruna yedirememiş, silahıyla intiharı yeğlemişti. İttihatçıların bireysel tarihi kahramanların serüvenlerine benziyor. Ateş çemberinden yara almadan geçen kahramanlara inandılar belki de. Umut ettiler ki tükenmiş ömrünü tamamlamış bir imparatorluğu yürekleriyle yeniden hayata döndürecekler. Bilemediler ki namluların ucunda hayat iksiri yoktu. Sahi Cihad-ı Ekber, Cihad-ı Mukaddes masallarına inanmış mıydılar? Ya Turan'ı, Kızıl Elma düşüne? Evet, inanıyorlardı. Tarihin gidişatını değiştireceklerine inanıyorlardı. Osmanlı'yı o görkemli günlerine döndürecekleri inancı içindeydiler. Ama Almanlar daha gerçekçiydi. Osmanlı Devleti'nden Avrupa'daki yüklerini hafifletmek için Alman von Kress komutasında Ağustos 1916 başında ikinci bir kanal seferi yapılmasını istediler. Savaşın mümkün olduğu kadar doğuya çekilmesi bir Alman stratejisiydi. Osmanlı cephelere asker yetiştiremiyordu. Yeni bir asker çağrısı yaptılar. Askere alınanların arasında artık öğrenciler de vardı. Silah altına alınacakların evlerinde telaş, hüzün iç içeydi. Bu evlerden biri de Ali Adnan Menderes'in eviydi. Babaanne Fitnat Hanım veremden kurtardığı torununu Dünya Savaşı'na göndermeye hazırlanıyordu. 9. Bölüm Ekim 1916 İzmir. Harbiye Nezaretinin askere çağırdığı 1315 yani 1899 doğumlar arasında Kızılçullu Amerikan Koleji son sınıf öğrencisi Ali Adnan Menderes de vardı. 17 yaşındaydı. Bulunduğu öğrenim düzeyi nedeniyle askerliğini yedek subay olarak yapacaktı. Babaannesi Fitnat Hanım'ın elini öptü ve İstanbul'a doğru yola çıktı. İkisi de ağlıyordu birbirlerinden saklayarak. İstanbul Erenköy'deki ihtiyat zabiti talimgahına katıldı. Sicil numarası 20.737 idi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş yedek subay adaylarıyla birlikte hızlandırılmış bir askeri eğitimden geçecekti. Sporcu olduğu için talimlerde zorlanmıyordu. Tek sorun yemeklerdeydi. Bir türlü alışamamıştı asker tayinine. Haftalık tatili olan cuma günlerinde İstanbul'a inip geceyi başkentin en pahalı otellerinden Meserret Oteli'nde geçiriyordu. İzmir'den okul arkadaşı Ethem de, Menderes, Erenköy'deki talimgahtaydı ama o bir dönem öndeydi. İttihat ve Terakki Mektebi'nden sonra yolları ayrılmıştı. Ali Adnan Amerikan Koleji'ne Ethem Frerler Okulu'na gitmişti. Dipnot, Fransız Katolik Saint Jean Baptiste de la Salle tarafından kurulan bu okul Saint Joseph Koleji'nin temelidir. Ali Adnan'ın bundan sonraki yaşamında yanından hiç ayrılmayacak Ethem'i daha yakından tanıyalım. Ethem'in babası Kadri Efendi, Aydın'ın Koçarlı kazasının Sobuca köyündendi. Medrese eğitimi görmüş ama sarıklı hayata fazla bağlı değildi. İzmir'e gidip aşar ve reji idarelerinde memurluklarda bulunmuştu. İzmirli Hacı İbrahim'in kızıyla evlenmişti. İşte Ethem bu çiftin oğluydu. Ali Adnan ve Ethem İttihat ve Terakki Mektebi'nde arkadaş olmuşlardı. Bu arkadaşlık İstanbul'daki askerlik günlerinde daha yakın bir ilişkiye dönüşüvermişti. Birlikte dolaşıyor, dertleşiyor, şehre indiklerinde aldıkları yiyecekleri paylaşıyorlardı. Her askerlik arkadaşının yaptığını yapıp bir gün birlikte üniformaları sırtlarında fotoğraf çektirdiler. Bu fotoğrafta Ethem oturmakta, Ali Adnan ise ayaktaydı. Babaannesini çağırır. Ali Adnan bu arada babaannesi Fitnat Hanım'a mektup yazarak İstanbul'a çağırdı. Özlemişti. Ayrıca yemek ve kirli çamaşır sorununu halledeceğini düşündü. Fitnat Hanım hemen Gül Cemal vapuruna binip İstanbul'a geldi. Şahinpaşa Oteli'ne yerleşti. Gül Cemal lüks bir vapur, Şahin Paşa Oteli ise İstanbul'un en pahalı yerlerindendi. Bu da gösteriyor ki savaş yıllarına rağmen ailenin para yönünden hiçbir sıkıntısı yoktu. Fitnat Hanım torunu Ali Adnan'ı sadece bir gün cuma günü görmek için otelden bir hafta boyu çıkmadan onu bekliyordu. Çamaşırlarını yıkayıp sevdiği yemekleri otel şartlarında yapmaya çalışıyordu. Bir cuma günü Ali Adnan'ın babası İbrahim Ethem'in mezarını ziyaret etmek istediler. Babasının mezarı Merkez Efendi mezarlığındaydı. Gittiler, aradılar, bulamadılar. Sonunda mezarlık görevlisi bekçiye sordular. O da tereddütsüz işte önünüzde deyiverdi. Tesadüf bekçiye tam babasının kabrinin başında sormuşlardı. Emin olamadılar, babaanneyle torun hemen mezarlık üzerindeki otları elleriyle temizlediler. Yazıları okunacak hale getirdiler, evet bekçi doğru söylüyordu. Fitnat Hanım oğlunun mezarına kapandı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Ali Adnan bu tür duygusal anlarda yaptığı hareketi babasının mezarı başında da tekrarladı. Cebinden çıkardığı beyaz mendilini ağzına soktu ve o da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Babaanne ile torun Şahin Paşa Oteli'ne döndüler. Yemek yedikten sonra vedalaşıp gelecek hafta buluşmak üzere ayrıldılar. Bir daha hiç buluşamayacaklarını ikisi de bilmiyordu. İki gün sonra Fitnat Hanım otel odasında torununu beklerken vefat etti. Ne tuhaf tesadüf, Ali Adnan'ın babası İstanbul'da rahatsızlanınca annesi Fitnat Hanım'ı çağırmış ama o gelmeden son nefesini vermişti. Aradan yıllar geçmiş, bu kez torunu için İstanbul'a gelen Fitnat Hanım bir otel odasında ölmüştü. Fitnat Hanım oğlu İbrahim Ethem'in kabrinin bulunduğu Merkez Efendi mezarlığına defnedildi. İzmirli anne oğul İstanbul'daki Merkez Efendi mezarlığında buluşmuşlardı. Kader mi, tesadüf mü ya da bir sır mı var? Bunu öğrenmenin yolu mezarlığa adını veren Merkez Efendi'den geçiyor. Merkez Efendi Mezarlığı. Merkez Efendi Denizli Buldan'ın Sarı Mahmutlu köyünde 1460 yılında doğdu. Asıl adı Musa bin Müslihiddin bin Kılıç'tı. Keramet sahibi bir kişi olarak tanınmaya başladı. 15 yaşında Bursa'ya giderek medresede eğitim gördü. Sonra o medreseye hoca oldu. Medresede kız ve erkek öğrenciyle birlikte okuttuğu için Padişah Fatih Sultan Mehmet'e şikayet edildi. İstanbul'a çağrıldı. Rivayet edilir ki Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna alındı. Padişahın ateş ve borut nasıl yan yana durur demesi üzerine Merkez Efendi başındaki sarının içinden çıkardı ateş ve borutu göstererek işte böyle Haşmet Mahap'ım dedi. Bu cevap Fatih Sultan Mehmet'in çok hoşuna gitti ve onun İstanbul'da kalmasını istedi. Merkez Efendi İstanbul'da Halvetiye tarikatının şeyhlerinden Sümbül Sinan Efendi'ye bağlandı.